Ayrım 39, sayfa 472, İnfazcı, Lars Kepler. 101. Bölüm, Kara Hindiba Çiçekli Kız. Telefonu çaldığında Yuna Helsinki Vantaa Havaalanı'ndan gelen yolcu salonunda koşuyordu. Saga, ne oldu? Pontus Salman öldü, evinin önünde duran arabasının içinde. Görüldüğü kadarıyla kendi kendine vurmuş. Yuna dışarı çıktı, bir taksiye koştu, şoföre limana gideceğini söyleyip arabanın arkasına oturdu. ''Ne dedin?'' dedi Saga. ''Hiçbir şey.'' ''Artık elimizde bir şahit yok.'' dedi Saga öfkeyle. ''Ne bok yiyeceğiz?'' ''Bilmiyorum.'' diyen Yuna gözlerini kapattı. Taksinin nasıl dikkatli manevra yaptığını, değişik yönlere dönerek ilerlediğini hissetti. En sonunda havaalanından çıkıp ana yola girerek hızını arttırdı. ''Destek olmadan Rafael'in yatına gidemezsin.'' ''Kız çocuğu.'' dedi Yuna birden. ''Ne? Axel Riesen bir kız çocuğuyla keman çalıyordu.'' diyen Yuna gri gözlerini açtı. ''O bir şey görmüş olabilir.'' ''Nereden biliyorsun?'' ''Bir kara hindiba vardı. Viski bardağının içinde bir kara hindiba.'' ''Sen ne diyorsun ya?'' dedi Saga. ''Sen git kızı bul.'' Yuna sırtını koltuğun arkalığına yasladı. Axel elinde bir kemanla dikilirken çiçek açmış bir buket kara hindibayla içeri giren kızı getirdi gözlerinin önüne. Axel'ın yatak odasında viski bardağının kenarından sarkan kara hindibayı düşündü. Kız oradaydı, bir şey görmüş olabilirdi. Yuna Finlandiya sahil güvenliğinin gri teknesine bindi. Finlandiya Deniz Kuvvetleri bu tekneyi 6 yıl önce İsveç sahil güvenliğinden satın almıştı. Teknenin kaptanı Pasi Rannikko'nun elini sıkarken Yuna'nın aklına Dalarö Deniz Polisi'nden Lennart Johansson geldi. Sörf yapmayı seven Johansson kendine Lens adını takmıştı. Rannikko, Lens gibi gencecikti, yüzü güneş yanığı, açık mavi gözleri parıltılıydı. Lens'ten tek farkı görevini aşırı ciddiye almasıydı. Finlandiya'nın sınırlarının dışında beklemediği bir görevi üstlenmekten rahatsız olduğu belliydi. ''Bu iş hoşuma gitmedi.'' dedi kuru bir ifadeyle, ''ama benim şefim senin şefinin arkadaşı ve belli ki bu yetti.'' ''Oraya varmadan savcılık kararının geleceğini umuyordum.'' dedi Yuna. İskeleden ayrılan tekne suların üzerinde yavaşça kaymaya başladı. ''Savcılık kararını alır almaz Efenes Hanko ile iletişime geçeceğim. Bu 20 subay ve 7 askerin olduğu bir hücum bot.'' Radardan hücum botun yerini gösterdi. ''35 deniz mili hız yapabiliyor. Bize yetişmesi 20 dakikayı bile almaz.'' ''Güzel.'' Rafael Guide'nin yatı Dagö adasını geçti, şimdi Estonya açıklarında. Çok acil bir durum yahut bir suçüstü vaziyet olmadan Estonya karasularında bu yata çıkamayacağımızı biliyorsundur umarım. Evet dedi Yuna. Tekne homurdanarak limandan ayrıldı. İşte bütün mürettebat geliyor dedi Pasi Rannikko alaycı bir ifadeyle. Sarı sakallı kocaman bir adam girdi kaptan köşküne. Adam kendini birinci ve tek kaptan diye tanıttı. ''Niko Kapanen, hani şu buz hokeyi oyuncusu gibi.'' Göz ucuyla Yuna'ya baktı, sakalını kaşıdı ve biraz çekinerek sordu. ''Şu Guidi'nin suçu ne sahiden?'' ''Adam kaçırma, cinayet, polis cinayeti, silah kaçakçılığı.'' dedi Yuna. ''Ve İsveç bunun için tek bir polis gönderiyor.'' ''Öyle.'' diye gülümsedi Yuna. ''Ve biz bu eski takayla destek veriyoruz.'' ''Savcılık kararı gelir gelmez bir büfrezeyle destekleniriz.'' dedi Rannikko. ''Anko'dan Urho Sarinen de konuştum. 20 dakika sonra yanımızda olacak.'' ''Peki ya denetim?'' dedi Niko. ''Sürpriz bir denetleme yapacağımızı söyleyebiliriz.'' ''Estonya sularında olmaz.'' dedi Pasi Rannikko. ''Nasıl bir boka?'' diye homurdandı Niko. ''Dert etmeyin, her şey yoluna girer.'' dedi Yuna. 102. Bölüm, Resmin Arka Yüzü. Axel Riesen elbiseleriyle uzanmıştı yatağa. Mega yatın 5 odalı süitini vermişlerdi ona. Yanı başında karaciğer donörünün ayrıntılı bilgilerinin kaydedildiği dosya duruyordu. Başarısız bir ameliyattan sonra komaya girmişti adam. Bütün değerleri mükemmeldi, dokuları Axel'ın dokularıyla uyumluydu. Gözünü tavana dikmiş düşünürken kapı çaldığında ürperdi Axel. Yatta onu karşılayan beyaz giysili adam girdi içeri. ''Öyle yemeği'' dedi. Duşların ve havuzun olduğu yerden geçerlerken içi şişe ve bira kutularıyla dolu yeşil havuza baktı Aksel. Duvardaki beyaz mermer raflarda paketinden çıkarılmamış havlular vardı. Buzlu camların gerisinde belli belirsiz bir jimnastik salonu görünüyordu. Kanatları yanlara doğru kayarak sessizce açılan bir kapıdan dinlenme odasına geçtiler. Duvardan duvara bej halı döşeliydi. Oturma grupları ve kireç taşından yontulmuş masif bir masa vardı. Duvarlarda ve yerde tuhaf gölge ve ışık lekeleri dolaşıyordu. Başını tavana kaldıran Aksel büyük yüzme havuzunun altında olduklarını fark etti. Zemini camdandı. Çer çöpün ve kırık mobilya yığınının arasından solgun gökyüzü görünüyordu. Rafael Guidi üzerinde daha önce gördüğü eşofman altı ve göbeğinin bütün haşmetini ortaya koyan beyaz bir tişörtle bir kanepeye yayılmıştı. Eliyle vurarak yanındaki yeri gösterdi Aksel'a. Korumaları iki gölge gibi arkasında duruyorlardı. Hiç kimse konuşmuyordu. Rafael'in telefonu çaldı, açıp uzun bir sohbete daldı. Bir süre sonra servis arabasıyla beyaz giysili adam içeri girdi. Sessizce masanın üzerine tabaklar ve bardaklar yerleştirdi. Bir büyük tabak hamburger, ekmek, kızarmış patates, ketçap ve büyük bir şişe kola. Rafael aldırmadan konuşmaya devam etti. İfadesiz bir sesle üretim hızı ve lojistik üzerine konuşuyordu. Hiç kimse bir şey demeden sabırla bekliyordu. Telefon konuşmasını 15 dakika sonra bitiren Rafael Guidi durgun gözlerine Aksel Riesen'e dikti. ''Herhalde bir kadeh şaraba hayır demezsin artık.'' dedi yumuşak bir sesle. ''Ne de olsa birkaç güne kadar yeni bir karaciğerin olacak.'' ''Donör'ün bilgilerini birkaç defa okudum.'' dedi Aksel. ''Harikulade çok etkilendim. Tam aradığım gibi bir şey.'' ''Şu arzular.'' dedi Rafael. ''Ne ilginç şeyler. İnsan en çok neyi arzular?'' ''Ben kendi bayıma, karımın hayatta olmasını ve birlikte yaşamayı arzulardım.''
''Seni iyi anlıyorum.
Ama benim için arzular karşıtlarıyla birlikte vardır.'' dedi Rafael. Bir hamburger ve bir tabak patates kızartması aldıktan sonra servis tabağını Aksel'in önüne itti. ''Teşekkürler. Terazinin bir kefesinde arzular, diğer kefesinde kabuslar var.'' dedi Rafael.
''Kabus?''
''Demek istediğim hayatımızda bir sürü aşırılıklar var. Asla doyurulmayacak arzularımız ve hiçbir zaman gerçekleşmeyecek kabuslarımız var.''
''Kim bilir, belki de öyle.'' dedi Aksel ve hamburgerinden bir parça ısırdı.
''Tekrar uykuya kavuşmayı şiddetle arzu ediyorsun ki kavuşacaksın. Merak ettiğim terazinin öteki kefesi, en vahim kabusun ne?''
''Doğrusu bilemiyorum.'' diye gülümsedi Aksel.
''Sen en çok neden korkarsın?'' dedi Rafael patates kızartmasına tuz atarken.
''Hastalık, ölüm, acı çekmekten.''
''Elbette ya, acı. Bu konuda seninle hemfikirim.'' dedi Rafael. ''Düşündükçe anlamaya başladım ki en büyük kabusum oğlumla ilgili. Yakında büyüyecek. Daha şimdiden benden yüz çevirecek, benden uzaklaşacak diye korkuyorum.''
''Yalnızlık?''
''Evet sanırım o.'' dedi Rafael. ''Benim en büyük kabusum çırılçıplak bir yalnızlık.''
''Ben çoktandır yalnızım.'' diye gülümsedi Aksel. ''Yani en kötüsü benim başıma çoktan geldi.''
''Hayır hayır öyle deme.'' dedi Rafael gülerek.
''Evet ama tekrarlanmasından.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Unut gitsin, bu konuyu konuşmak istemiyorum.''
''Bir kız çocuğunun daha intiharına yol açmaktan korkuyorsun.'' dedi Rafael usulca ve masaya bir şey koydu.
''Evet.''
''Kim intihar edecek?''
''Beverly.'' diye fısıldadı Aksel.
Rafael önüne bir fotoğraf koymuştu. Arka yüzü yukarı bakıyordu. Aksel isteksizce uzandı fotoğrafa. Parmakları titreyerek ön yüzünü çevirdi ve ürpererek elini çekti. Nefesini tuttu. Flaş ışığının altında Beverly'nin şaşkın yüzü vardı. Bunun ne demek olduğunu anlamaya çalıştı Aksel. Bu bir uyarıydı. Birkaç gün önce onun evinde, onun mutfağında Beverly'nin keman provası yapıp kara hindiba toplamak için bahçeye çıktığı gün çekilmişti bu fotoğraf. 103. Bölüm. Daha yakın. Finlandiya Deniz Kuvvetleri'ne ait gri tekneyle 2 saat yol aldıktan sonra Yuna Rafael Guidi'nin ufukta parlayan muhteşem yatını nihayet gördü. Güneşin altında kristalden bir gemiye benziyordu. Yuna'nın yanına dikilen kaptan Passiran Nikko başıyla yatı işaret etti. ''Ne kadar yaklaşacağız?'' dedi öfkeyle. Yuna buz grisi bir bakış fırlattı. ''Yatta neler döndüğünü görecek kadar'' dedi sakin bir sesle. ''Benim?'' Birden sustu. Şakaklarına bir ağrı saplanmıştı. Teknenin korkuluklarına tutundu. Ağır ağır nefes almaya çalıştı. ''Ne oldu?'' dedi Passiran Nikko alaycı bir ifadeyle. ''Yoksa deniz mi tuttu?''
''Bir şey yok'' dedi Yuna.
Acı bir kez daha yokladı. Korkuluğa sıkıca tutundu. Acı bedenini terk edene kadar bekledi. Şu anki durumda ne olursa olsun ilaç almayacaktı. Aldığında dikkati dağılıyor, bitkin düşüyordu. Serin esen rüzgar alnının terini soğutmuştu. Disa'yı düşündü. Sert bakışlarını, şeffaf yüzünü. Deniz pürüzsüz ayna gibi parlıyordu. Birdenbire gelin tacı geldi gözlerinin önüne. Kuzey Müzesi'ndeki yerinde yumuşacık parlıyordu. Yaban çiçeklerinin kokusunu aldı ve yapraklarla süslenmiş bir kilise gördü. Kalbi hızla atmaya başladı. Kaptanın kendisiyle konuştuğunu anlayamadı bir süre. ''Ne dedin?'' Passiran Nikko'yla bir süre şaşkınlıkla baktıktan sonra başını beyaz yata çevirdi Yuna. 104. Bölüm Kabus. Artık bir şey yiyecek hal kalmamıştı Axel'da, midesi bulanıyordu. Gözleri durmadan Beverly'nin fotoğrafına kayıyordu. Rafael bir patates kızartması alıp tabağın kenarına bolca döktüğü ketçaba batırdı. Axel kapıda durmuş onlara bakan genç bir çocuk gördü. Yorgun ve endişeli bir hali vardı. Elinde bir cep telefonu tutuyordu. ''Peter!'' diye bağırdı Rafael, ''buraya gel.''
''İstemiyorum'' dedi çocuk zayıf bir sesle.
''Bir rica değildi'' dedi Rafael sinirli bir gülümsemeyle. Çocuk gelip utangaç bir şekilde Axel'ı selamladı. ''Benim oğlum'' dedi Rafael sanki akşam yemeğine davet ettiği bir misafirine tanıtırmış gibi. ''Merhaba'' dedi Axel sevecen bir ifadeyle. Helikopterde pilotun yanında oturan adam bar dolabının yanında dikilmiş, neşeli ve tüylü bir köpeğe yer fıstıkları atıyordu. Gri saçlarında metalik bir hava vardı, gözlükleri bembeyaz parlıyordu.
''Fıstık onu hasta ediyor'' dedi Peter.
''Yemekten sonra kemanını getirir misin?'' dedi Rafael yorgun bir sesle. ''Misafirimiz müzikle ilgileniyor.''
Peter başını salladı, solgun ve terliydi, gözünün etrafında mor halkalar vardı. Axel gülümsemeye çalıştı. ''Ne tür bir kemanın var?''
Peter omuzlarını silkti. ''Benim için fazlasıyla iyi bir şey, bir amati. Annem müzisyendi, onun amatisi.''
''Amati mi?
Say hangisi daha iyi?'' dedi Rafael. ''Amati mi, Stradivarius mu?''
''Kimin çaldığına bağlı'' dedi Axel.
''Sen İsveçlisin'' dedi Rafael. ''İsveç'te Stradivarius'un elinden çıkan 4 keman var ama Paganini hiçbirini çalmamış. Yoksa yanılıyor muyum?''
''Sanırım yanılmıyorsun'' dedi Axel.
''Yaylı sazlar koleksiyonu yapıyorum. Hala nasıl?'' ''Hayır'' diye kendi sözünü kesti. ''Müsaade şöyle anlatayım. Eğer bir enstrüman düzgün çalınırsa kaybolmuş bir ruhun duyduğu özlem ve hüznü hissedebilirsiniz.''
''Herhalde öyledir'' dedi Axel.
''Bir sözleşme imzalarken bu özlemi hatırlatırım insanlara'' diye devam etti Rafael neşesiz bir gülümsemeyle. ''Partnerleri bir araya toplarım, müzik dinleriz. O eşsiz, acı dolu sesi ve sonra sözleşme imzalarız. Kağıt üzerinde değil, havada. Arzularımızı ve kabuslarımızı koruruz ortaya. Ben buna Paganini sözleşmesi diyorum.''
''Anlıyorum.''
''Anlıyor musun?'' dedi Rafael. ''Bu sözleşmeyi iptal edemezsin. Hatta ölerek bile. Bu sözleşmeyi çiğnemeyi düşünen, bunun için intihar edecek olan en korkunç kabuslarının hasadını yapacağını bilmelidir.''
''Nasıl bir cevap vermemi istiyorsun?'' dedi Axel.
''Ben yalnızca bu sözleşmenin çiğnenemeyeceğini söylüyorum ve ben nasıl desem...''
Sanki kendi sorduğu sorunun cevabını ararmış gibi ekledi.
''Eğer benim samimiyetimi yanlış anlarsan işlerimi nasıl yürüteceğimi bilemem.''
Rafael duvardaki büyük televizyona doğru gitti, iç cebinden parlak bir DVD çıkarttı ve DVD oynatıcısına yerleştirdi. Peter bir koltuğun kenarına oturup göz ucuyla odadaki adama baktı. Babasına hiç benzemiyordu. Bedeni geniş ve kısa değil, inceydi. Yüzünde duygu ifadesi vardı. Titrek görüntüler kapladı ekranı. Tuğla bir villanın kapısından çıkan üç adamı gördüğünde Axel dehşetli bir korkuya kapıldı. Bu üç kişiden ikisini tanıyordu. Yuna, Linna ve Saga Bauer. Üçüncüsü Latinlere benzeyen bir kadındı. Yuna, Linna telefonunu çıkarıp bir yerleri aradı. Yanıt alamamışa benziyordu. Yüzleri asık ve telaşlılardı. Üçü birden bir arabaya binip gittiler. Kamera sarsılarak kapıya doğru gitti. Kapı açıldı, ışık kayboldu. Arkasından kamera otomatik olarak karanlığa ayarlandı. Holde iki büyük seyahat çantası vardı. Kamera mutfağa doğru ilerledi, sonra sola döndü, merdivenlerden aşağı indi, fayans döşeli bir koridordan geçerek havuzlu büyük bir salona geldi. Bir şezlongda mayolu bir kadın oturuyordu. Saçları oğlan çocukları gibi kesilmiş, başka bir kadın telefonla konuşuyordu. Kamera sinsice geriye çekildi, telefon görüşmesinin bitmesini bekledi. Saçları kısacık kesilmiş kadın telefon konuşmasını bitirene kadar bir köşede bekleyen kamera tekrar açığa çıktı. Ayak sesleri duydu, telefonla konuşan kadın yorgun, hüzünlü yüzünü kameraya döndü ve taş kesildi. Yüzüne dehşetli bir korku oturdu. ''Ben artık bunu izlemek istemiyorum baba'' dedi Peter zayıf bir sesle. ''Ama daha yeni başladı'' dedi Rafael. Televizyon birden karardı, kamera kapatıldı ama bir saniye sonra görüntü tekrar geldi. Bir süre kaydıktan sonra düzeldi. Kamera şimdi bir tripodla sabitlenmişti. İki kadın fayans döşeli duvarın önünde yan yana oturuyorlardı. Önlerinde bir sandalyede oturan Pontus Salman vardı, nefes nefeseydi. Sandalyenin üzerinde huzursuzca kıvranıp duruyordu. Ekranın kenarındaki saat görüntülerin bir saat önce çekildiğini gösteriyordu. Kar maskeli siyahlar giymiş bir adam Veronique'e doğru gidip saçlarından sertçe tutarak yüzünü kameraya çevirdi. ''Beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla'' dedi Rafael alaycı bir sesle. Axel şaşkınlıkla Rafael'e bakarken Veronique Salman'ın sesini duydu. ''Beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla'' sesi korkudan kesik kesikti. ''Bilmiyordum'' diye devam etti Rafael televizyon kamerasını işaret ederek. ''Bilmiyordum'' diye yalvardı Veronique. ''Fotoğrafı ben çektim ama kötü bir niyetim yoktu. Bunun nasıl bir aptallık olduğunu bilmiyordum. Ben yalnızca...'' ''Şimdi bir seçim yapmalısın'' dedi kar maskeli adam Pontus Salman'a. ''Hangisinin dizine sıkacağım, karının mı yoksa kız kardeşinin mi?'' ''Lütfen'' diye fısıldadı Pontus. ''Lütfen yapma.'' ''Hangisine sıkacağım?'' dedi adam. ''Karıma'' dedi Pontus, neredeyse duyulmaz bir sesle. ''Pontus'' diye yalvardı karısı, ''lütfen bunu yapma.'' Pontus hıçkırıklara boğuldu, yürek parçalayıcıydı hali. ''Eğer ateş edersem canı acıyacak'' diye uyardı adam. ''Ne olur yapmasın'' diye bağırdı Veronique panik dolu bir sesle. ''Yoksa pişman mı oldun? Kız kardeşine mi ateş etmemi istiyorsun?'' ''Hayır'' dedi Pontus. ''Öyleyse rica et.'' ''Ne dedin?'' dedi Pontus dağınık bir suratla. ''Benden nazikçe rica et.'' Kısa bir sessizlikten sonra Pontus Salman'ın sesi duyuldu. ''Lütfen karımı dizinden vurur musun?'' ''Bak işte böyle efendi olursan iki dizinden bile vururum'' dedi adam ve silahın namlusunu Veronique'in bacağına dayadı. ''Lütfen buna müsaade etme'' diye bağırdı kadın. ''Lütfen Pontus.'' Adam tetiğe bastı, bir patlama duyuldu, kadının bacağı savruldu, fayansların üzerine kan saçıldı. Veronique sesi kısılana kadar bağırdı. Adam bir kez daha çekti tetiği, silah sarsıldı, kadının bacağı inanılmaz bir açıyla kıvrıldı. Veronique bir çığlık daha attı, kısık, yabancı bir çığlık, bedeni acıyla kıvrıldı, üzerinde oturduğu fayans döşeme kan gölüne döndü. Pontus Salman kustu, kar maskeli adam şaşırarak baktı ona. Veronique yana devrildi, hızla nefes alıyor, elleriyle yaralı bacaklarını tutmaya çalışıyordu. Diğer kadın şoke olmuş gibiydi. Yüzü yeşilimsi bir renk almış, gözleri iki siyah deliğe dönmüştü. ''Kız kardeşin zihinsel özürlü öyle değil mi?'' dedi adam merakla. ''Sence neler olduğunu anlıyor mudur?'' Adam sanki teselli etmek istermiş gibi Salman'ın başını sıvazladı.
kız kardeşine tecavüz etmemi mi, yoksa karına bir kurşun daha sıkmamı mı istersin?
Pontus cevap vermedi. Sanki bilincini kaybeder gibiydi. Gözleri geriye doğru kayıyordu. Adam yüzüne bir tokat attı.
Cevap ver. Karını vurmamı mı, yoksa kız kardeşine tecavüz etmemi mi istiyorsun?
Pontus Salma'nın kız kardeşi başını iki yana salladı.
Ona tecavüz et diye fısıldadı Veronik zorla soluyarak. Lütfen, lütfen Pontus, söyle ona tecavüz etsin.
Tecavüz et diye fısıldadı Pontus.
Ne? Kız kardeşime tecavüz et.
Tamam, sen nasıl istersen dedi adam. Axel başını yere eğdi, ayaklarının dibine baktı. Televizyondan gelen yalvarmaları, dehşet dolu çığlıkları duymamak için çabaladı. Kafasını Bach'ın müziğiyle doldurmaya çalıştı. Bach'ın müziğiyle dolu bir odada olduğunu düşündü. Işık dolu bir odada, kutsal bir ışıkla dolu. Sonunda bir sessizlik çöktü. Başını kaldırıp televizyona baktı Axel. Kadınların duvarın dibinde cansız bedenleri uzanıyordu. Kar maskeli adam bir elinde bıçak, diğerinde silah dikiliyordu, soluk soluğaydı.
Kabusunu hasat ettin, şimdi intihar edebilirsin diyerek silahı Pontus'un ayaklarının dibine attı ve sonra kameranın görüş açısından çıktı.
39. ayrımın sonu. Sayfa 484.